Ayrım 30.
Söylediğine göre Obradnoya korusuna geçirmiş, oradan ulumalar duyuluyormuş. Geçirmiş sözcüğü ikisinin de bildiği gibi dişi kurdun yavrularıyla birlikte evden 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Obradnoya korusuna gittiği anlamına geliyordu. Orası boş arazilerle çevrili bir yerdi. Nikolay, oraya arabayla gitmeli değil mi dedi. Sen Uverka'yı alıp bana gelsene. Baş üstüne. Onlara yemek verme, biraz bekle. Baş üstüne. 5 dakika sonra Danilo ile Uverka, Nikolay'ın büyük çalışma odasındaydılar. Gerçi Danilo uzun boylu değildi ama onu bir odada görmek, insanların yaşadığı bir yerde eşyaların arasında bir at ya da bir ayı görmek gibi bir şeydi. Danilo'nun kendisi de bunu duyumsuyor, kapının ta dibinde durarak herhangi bir davranışla beyleri tedirgin etmemek için elinden geldiği kadar yavaş konuşmaya, kıpırdamamaya çalışıyor, söyleyeceği ne varsa bir an önce hepsini söyleyip hemen açık havaya çıkmak, tavan altında bulunmaktan kurtulup gene gökyüzüne kavuşmak istiyordu. Nikolay sorularını bitirip de Danilo'dan köpeklerin iyi hazırlanmış olduğunu öğrendikten sonra Danilo'nun kendisi de gitmek istiyordu. Atlara eğer vurulmasını buyurdu. Ama Danilo tam çıkacağı sırada odaya hızlı adımlarla daha taranmamış, giyinmemiş, üzerinde dadısının büyük atkısı bulunan Natasha girdi. Petya da koşarak peşinden geliyordu. Gidiyor musun diye sordu. Biliyordum, Sonya gideceğinizi söylüyordu. Biliyordum, bugün öyle bir gün ki gitmemek elde değil. Gidiyoruz, gidiyoruz ama yalnızca kurt avlayacağız, senin canın sıkılır. Natasha, biliyorsun bu benim en büyük zevkimdir dedi. Bu kötü bir şey. Kendisi gidiyor, atlara eğer vurulmasını buyuruyor, bize bir şey söylemiyor. Petya, Rus dediğin engel tanımaz, biz de geliyoruz diye bağırdı. Nikolay Natasha'ya doğru döndü. Ama senin gelmen doğru olmaz, annem söyledi. Hiç de değil, geleceğim. Ne olursa olsun geleceğim dedi. Danilo, söyle bizim için de ata yerlesinler. Mihailo da benim tazılarımı getirsin. Danilo'ya odada bulunmak bile sıkıntı veriyor, hele küçük hanımla konuşmak ona büsbütün dayanılmaz bir şey olarak görünüyordu. Gözlerini indirdi, bütün bunlar kendisini hiç ilgilendirmiyormuş, küçük hanımı tedirgin etmek istemiyormuş gibi dışarı çıktı aceleyle. 4. Av için hep bir dizi silah bulunduran, şimdi ise artık bütün av takımlarını oğluna bırakan yaşlı kont da iştahlanarak ava çıkmaya hazırlanmıştı o gün. Bir saat sonra ava gidecek bütün herkes kapının önünde toplanmıştı. Nikolay artık boş şeylerle uğraşmanın yeri olmadığını belli eden ciddi ve sert bir tavırla kendisine bir şeyler anlatan Natasha ile Petya'nın yanından geçti. Avcı takımlarının bütün parçalarını elden geçirdi, bir köpek sürüsüyle avın önünü kessinler diye avcıları ileriye gönderdi. Don bölgesinde yetişmiş al ata bindi. Sonra köpeklerini ıslıkla çağırarak harman yerinin üzerinden Obradnoya korusuna doğru giden tarlaya yöneldi. Yaşlı kontun Viflianka adını taşıyan ak yeleli iğdiş atını seyisi götürüyordu. Kont ise ona bırakılan geçide 2 kişilik yaylı arabayla gidecekti. Sürek avına çıkarılan köpekler 54 taneydi. Sürü başı ve yardımcısı olarak 6 kişi yola çıkmıştı. Bunlarla tazı koşturanlar ev halkından başka 8 kişiydi. Bunların peşinden 40'tan fazla tazı koşuyordu. Böylece beylerin sürülerle birlikte tarlaya 130 kadar köpek ve 20 kadar da atlı avcı çıkmıştı. Her köpek sahibi ve kendi atını, her avcı da işini, avdaki görevini, yerini biliyordu. Çitin öbür yanına çıkar çıkmaz hiç konuşmadan gürültüsüzce aynı hızla giderek yolun üzerinden Obradnoya korusuna doğru tarla boyunca yayıldılar. Atlar tüylü bir halının üzerinden yürür gibi tarladan geçiyor, ara sıra yola çıkınca şapırtıyla su birikintilerine basıyorlardı. Sisli gökyüzü belirsizce hep aynı biçimde toprağın üzerine doğru yavaş yavaş inmeye devam ediyordu. Hava sessiz, ılık ve kımıltısızdı. Ara sıra ya bir avcının ıslığı, ya bir atın kişnemesi, ya bir kırbaç şaklaması, ya da kendisinin olmayan yerden giden bir köpeğin tiz sesi duyuluyordu. Bir kilometre kadar ilerledikten sonra Rostovların avcı grubunun karşısında sisin içinde 5 atlı ile köpekleri göründü. En önde yakışıklı, gür bıyıkları ağarmış dinç bir yaşlı geliyordu. Yaşlı yanına gelince Nikolay, "Merhaba amca," dedi. Amca, "Temiz iş doğrusu, marş marş," dedi. "Böyle olacağını biliyordum zaten." Bu Rostovların uzaktan tanıdıkları olan orta halli bir komşularıydı. "Zaten dayanamayacağını biliyordum. Ava çıktığına çok iyi ettin. Temiz iş, marş." Bu amcanın çok sevdiği bir deyimdi. "Koruya hemen gir, yoksa benim gir çık haber verdi. İloginler avcılarıyla birlikte korniklerde duruyorlarmış. Davranmazsan burnunun ucundan temiz iş, marş. Kurt yavrularını alıverirler." Nikolay, "Ben de oraya gidiyordum zaten," dedi. Sonra sordu, "Sürüleri birleştirelim mi?" "Birleştirin." Tazılar tek bir sürü olarak birleştirildi. Sonra amca ile Nikolay yan yana ilerlemeye başladılar. Natasha atkılara sarınmış olarak dört nala yaklaştı. Atkının altından pırıl pırıl gözleri, heyecanlı yüzü görünüyordu. Ondan hiç geri kalmayan Petya ile Natasha'nın dadısının yanına verdiği usta bir binici ve avcı olan Mihailo peşinden geliyorlardı. Petya nedense gülüyor, atını kırbaçlayarak dizginleri çekip duruyordu hep. Natasha, yağız arpacığın üzerinde kendisine güvenen zarif bir tavırla oturuyordu. Hiç çaba harcamayan, titremeyen bir elle yönetiyordu atını. Amca hoşnutsuzlukla başını çevirip Petya ile Natasha'ya baktı. Ciddi bir iş olan avcılıkta yaramazlık edilmesinden hoşlanmazdı. Petya, "Günaydın amcacığım, biz de geliyoruz," diye bağırdı. Amca sert bir tavırla, "Günaydın, günaydın, yalnız köpekleri ezmeyin," dedi. Natasha çok sevdiği bir tazıdan söz ederek, "Nikolenka," diye seslendi. "Şu Tronila ne zeki köpek, beni tanıdı." Nikolay, "Bir kez Tronila sıradan bir köpek değil, avı ininden çıkaran tam bir av köpeği," diye düşündü ve aralarında bulunması gereken arayı ona duyumsattırmak istiyormuş gibi sert bir tavırla kız kardeşine baktı. Natasha bunu hemen anladı. "Siz sakın herhangi birine engel olacağımı sanmayın amcacığım," dedi. "Biz yerimizde durur, oradan hiç kımıldamayız." Amca, "İyi edersiniz küçük kontes," dedi. "Yalnız dikkat edin, düşmeyin, yoksa temiz iş, marş. O incecik bedenle pek tutunamazsınız." Obradnoye'nin ada gibi görünen korusu 1,5 kilometre kadar ilerideydi ve avı sürecek olanlar koruya yaklaşıyorlardı şimdi. Rostov, tazıları nereden salacağını amcasıyla kesin olarak kararlaştırdıktan, Natasha'ya da nerede duracağını gösterdikten sonra, oradan hiçbir biçimde hiçbir şey geçemezdi, dere yatağının üst yanında bulunan koruya doğru ilerledi. Amca, "Ey yeğencik, babaç kurda karşı çıkıyorsun," dedi. "Bak kaçırmayasın." Rostov, "İşimiz nasıl rast giderse," diye güldü. "Karay, füt." Köpeği çağırarak amcanın sözüne yanıt vermişti. Yaşlı, çirkin, koyu sarı bir köpekti Karay. Tek başına babaç kurdu yakalamakla ün kazanmıştı. Herkes yerini aldı. Yaşlı kont oğlunun avdaki atılganlığını bildiğinden gecikmemek için hızlı davranmıştı. Daha avcılar kararlaştırılan yere yanaşmaya vakit bulamadan İlya Andreiç neşeyle yüzü al al, yanakları titreyerek yağız atlar koşulu arabayla kışlık buğdayları geçip avcıların kendisine bıraktığı geçide doğru gitti. Kürk paltosunu düzeltip avcı fişekliğini taktı, tüyleri dümdüz ve onun saçları gibi ağarmış, besili, uslu, yumuşak başlı Vifliyenka'ya bindi. Koşulu arabayı geri gönderdiler. Kont İlya Andreiç gerçi çok meraklı bir avcı değildi ama avcılığın kurallarını çok iyi bilirdi. Atını fundalıkların içine sürdü, dizginleri topladı, eğerin üzerinde doğruldu. Hazır olduğunu duyumsayarak çevresine bakıp gülümsedi. Yanı başında bu işte eskimiş ama artık bedeni ağırlaşmış bir binici olan özel uşağı Semyon Çekmar duruyordu. Çekmar, 3 azgın kurt parçalayan köpeğini tasmalarından tutuyordu. Ama bunlar sahiplerinin atı gibi semirmişlerdi. Zeki, yaşlı, tasmasız 2 köpek sürüden ayrı olarak yere sinmişlerdi. Fundalıktan 100 adım kadar ileride kontun öbür seyisi, büyük bir av meraklısı ve gözü pek bir binici olan Mitka duruyordu. Kont eski alışkanlığına uyarak av başlamadan önce bir avcı matarasının gümüş kadehinden vodka içip biraz meze yedi, üzerine de çok sevdiği bordo şarabından yarım şişe içti. Kont şarap ve arabayla yaptığı yolculuk yüzünden kızarmıştı. Hafifçe nemlenmiş gözleri dikkat çekecek biçimde parlıyordu. Kendisi de eğerin üzerinde kürk paltosuna sarınmış otururken gezmeye çıkarılmış bir çocuğa benziyordu tıpkı. Zayıf yanakları içine çökük çekmar, her işini bitirmiş yerine yerleşmişti. Arada bir, 30 yıldır içtikleri su ayrı gitmemiş efendisine bakıyordu. Onun keyifli olduğunu hemen anlamıştı ve söze tatlı yanından başlamasını bekliyordu. Bir üçüncü kişi daha ormandan çıkıp atını yavaşça sürerek yaklaştı. Ne yapacağı önceden kendisine anlatılmıştı. Kontun arkasında durdu. Gelen sırtında kadın sabahlığı, başında da yüksek bir kalpak bulunan sakallı bir yaşlıydı. Soytarı Nastasya Ivanovna'ydı bu. Kont ona göz kırparak, Nastasya Ivanovna, hele bir canavarı kaçır. Danilo, dünyanın kaç bucak olduğunu sana gösterir diye fısıldadı. Nastasya Ivanovna, benim ellerim armut toplamıyor ya dedi. Kont şşş diyerek Semyon'a doğru döndü. Natalya İliniçya'yı gördün mü, nerede? Semyon gülümsedi. Piotr İlyich'le birlikte Jarav fundalığının orada duruyorlar. Bayan oldukları halde avcılıktan iyi anlıyorlar. Onun nasıl ata bindiğine şaşıyorsun değil mi Semyon? Değme erkeği taş çıkartır. Nasıl şaşmam? Hem yürekli hem çevik. Kont gene fısıldayarak sordu. Nikoluşka nerede? Liadov'da at sırtında bekliyor değil mi? Semyon efendisini nasıl memnun edeceğini bilerek evet efendim dedi. Nerede duracaklarını biliyorlar. Binicilikte o kadar ustalar ki kimi vakit Danilo ile ben şaşırıp kalıyoruz. Güzel ata biniyorlar ha? At sırtında duruşu nasıl? İnanın ki resim. Geçenlerde Zayarinski fundalığında tilki kovalıyorduk. Küçük bey atı öyle bir atlatıyor ki. Ne zevktir o, müthiş. Ata baksan 1000 ruble eder. Binicisi neyse hiç paha biçilmez. Böyle yiğit bir delikanlı aramakla bulunmaz. Kont Semyon'un sözleri bu kadar çabuk bitti diye bayağı canı sıkılarak bulunmaz diye yineledi. Bulunmaz. Kürklü paltosunun eteğini kıvırdı, cebinden enfiye kutusunu çıkardı. Semyon, geçenlerde üniformasını giymiş olarak kilisedeki sabah ayininden çıkıyordu da Mihail Sidoriç diyecek oldu. Ama sözlerini bitirmeden ileride 2-3 köpeğin tiz seslerle avın peşine düştüklerini açıkça belirten gürültüyü işitti. Başını eğdi, kulak kabarttı, hiçbir şey söylemeden efendisine birine gözdağı veriyormuş gibi bir işaret yaptı. Yavruların üzerine saldırdılar diye fısıldadı. Liadov'a doğru sürüyorlar. Kont dudaklarındaki gülümseyişi unutmuş gibi iki koruyu birbirinden ayıran çit boyunca ileriye bakıyor, enfiyeyi koklamadan elinde tutuyordu. Köpek avlamalarından sonra Danilo'nun kalın ses çıkaran boynuzdan yapılmış borusunun orada kurt olduğunu bildiren homurtusu yükseldi. Sürü ilk 3 köpeğe yetişti ve köpeklerin kurt kovaladıklarını belli eden ulumayla karışık tiz sesleri dalgalanarak birbirini izledi. Zağarcılar artık hayvanları kışkırtmıyor, ülülülü diye bağırıyor ve bütün seslerin arasında Danilo'nun bir kalınlaşan, bir tizleşerek incelen sesi ayrılıyordu. Bu ses bütün ormanı dolduruyor, ormandan taşarak tarlaları kaplıyordu. Kont ile yedekçisi birkaç saniye hiç konuşmadan kulak kabarttıktan sonra av köpeklerinin ikiye ayrıldıklarını anladılar. Gruplardan biri büyük ve özellikle coşkun bir biçimde uluyanı yavaş yavaş uzaklaştırmaya başlamıştı. Sürünün geri kalan kısmı ise orman boyunca ok gibi giderek kontun yanından geçti. Danilo'nun aport diye bağırışı işte bu sürüde duyuluyordu. Her iki sürü de birleşiyor, karışıyor ama hep uzaklaşıyordu. Semyon içini çekerek hala yavru olan bir köpeğin dolanmış tasmasını düzeltmek için eğildi. Kont da içini çekti, elinde enfiye kutusunu tuttuğunu ayrımsayınca içinden bir tutam aldı. Semyon ormanın uç kısmından dışarı çıkan köpeğe geriye diye bağırdı. Kont irkilerek enfiye kutusunu elinden düşürdü. Nastasya Ivanovna atından inip enfiye kutusunu almak üzere eğildi. Kont'la Semyon ona bakıyorlardı. Çoğu zaman olduğu gibi kovalayanların sesi yükseliverdi. Sanki havlayan köpeklerle aport diye bağıran Danilo tam önlerindeydi. Kont arkasına ve sağa baktı. Gözlerini devirmiş olarak ona bakan ve şapkasını kaldırıp ilerisini öbür yanı gösteren Milka'yı gördü. Milka kendini sakın diye bağırdı. Bu sözün çoktandır dudaklarının ucuna geldiği ama sıkıntıdan bunu bir türlü söyleyemediği belliydi. Hemen köpeklerini salıverdi, dört nala Kont'a doğru ilerledi. Kont'la Semyon ormanın uç kısmından atlarını sola doğru sürdüler ve daha solda hafifçe yalpalayan, telaşlanmadan, koşarak ormanın onların bulunduğu uç yanına gelen kurdu gördüler. Azgın köpekler tiz seslerle bağırarak tasmalarını koparıp atların ayakları arasından kurda doğru atıldı. Kurt koşarken durakladı. Hastaymış gibi boyuna göre büyük kafasını köpeklere doğru çevirdi. Sonra gene hafifçe yalpalayarak bir iki kez sıçradı. Kuyruğunu sallaya sallaya ormanın uç kısmında ağaçların içinde gözden gitti. Aynı anda ormanın öbür ucundan ağlamaya benzer bir sesle uluyan şaşkın bir köpek fırladı. Onun arkasından bir ikincisi, bir üçüncüsü çıktı ve bütün sürü tarladan yıldırım gibi geçerek kurdun açtığı yere doğru gitti. Avı kovalayan köpeklerin arkasından fındık ağaçları açıldı. Aralarında Danilo'nun terden rengi koyulaşmış al atı göründü. Danilo hayvanın uzun sırtında büzülmüş yüz yuvarlak olmuştu. Öne doğru kaymıştı. Ağarmış saçları, kırmızı ve terli yüzünün üst yanında karmakarışıktı. Şapkasız oturuyor ve aport diye bağırıyordu. Kont'u görünce gözlerinde şimşekler çaktı. Kısa kırbacıyla Kont'a gözdağı veriyormuş gibi bir işaret yaptı. "Tanrı kahretsin!" diye bağırdı. Sonra da utanmış olan, ürken Kont'a daha başka bir şey söylemek gerekmiyormuş, ona karşı duyduğu hırsı atından çıkarmak istiyormuş gibi, al atın çökük ıslak böğrüne vurdu. "Hayvanı kaçırdınız, siz de avcı mısınız?" diye bağırarak av köpeklerinin peşine düştü. Kont cezalandırılmış gibi duruyor, çevresine bakınıyor, gülümseyerek düştüğü durumdan ötürü Semyon'u kendisine acındırmak istiyordu. Ama Semyon yitmişti. Fundalıkların ta öbür yanından dört nala dolanarak kurdun yolunu kesmeye çalışıyordu. Her iki yandan da tazıları sürenler hayvanı çevirmişti. Ama fundalıkların arasından geçip gitti kurt, hiçbir avcı da onu yakalayamadı. 5. Nikolay Rostov bu arada kendi yerinden ayrılmamış canavarı bekliyordu. Kovalayışla coşan köpeklerin havlamaları çoğalıp azaldıkça, avı çevirmeye çalışanların bağırışları yükselip yavaşladıkça bir adaya benzeyen koruda olup bitenleri olduğu gibi anlıyordu. Biliyordu ki koruda hem körpe hem de kocamış kurtlar vardı. Biliyordu ki köpekler ikiye ayrılmıştı, bir yerde kurdu kıstırmışlardı ve kesinlikle bir terslik olmuştu. Şimdi her an canavarın karşısına çıkmasını bekliyordu. Kurdun hangi yönden nasıl önüne çıkacağını, hayvanı nasıl kıstıracağını düşünerek çeşit çeşit varsayım yürütüyordu. Umudun yerini birden umutsuzluk almıştı. Kurdun karşısına çıkması için birkaç kez Tanrı'ya yakardı. Önemsiz bir nedenden ötürü şiddetli heyecana kapılmış insanların yaptığı gibi büyük bir hırs, aynı zamanda utanç duyarak dua ediyordu. Tanrı'ya, "Ne olur bu senin elinde, bunu benden esirgeme. Biliyorum yücesin, biliyorum senden bunu istemem günah. Ama yalvarırım öyle yap ki babaç bir kurt üzerime atılsın, karayda işte şuradan bana bakan amcanın gözleri önünde canavarın gırtlağına öldürücü dişlerini geçiriversin," diyordu içinden. Bu yarım saat içinde belki bin kez üsteleyerek gergin ve huzursuz bakışları arı kovanlarıyla çevrili, dalları seyrek iki meşe ağacının bulunduğu orman kıyısına, yağmurlarla kıyıları aşınmış dere yatağına ve sağdaki fundalıkların arasından şapkası azıcık görünen amcaya takılmıştı. "Hayır, bu şans bana gelmez," diye düşünüyordu. Oysa ne olurdu böyle olsaydı, ama olmayacak işte. Zaten hiçbir yerde, oyunda da, savaşta da, hiçbir işte şansım gülmez. Austerlitz'te, Dolohov'ta hızla birbirlerini izleyerek geçiyordu zihninden. Ömrümde bir kez olsun babaç bir kurt avlasam başka bir şey istemem diye düşünüyor. Gözleriyle, kulaklarıyla dikkat kesiliyor. Önce sola, sonra gene sağa bakıyor. En küçük ses değişikliklerine kulak kabartıyordu. Gene sağa bakınca boş tarlanın üzerinde ona doğru bir şeyin koştuğunu gördü. Hayır, bu olamaz diye düşündü ve uzun zamandır beklediği şeye kavuşan bir insan gibi derin derin içini çekti. En büyük mutluluk gelmişti işte. Hem de öylesine sessiz, gürültüsüz, patırtısız, hiç kimsenin dikkatini çekmeden. Rostov gözlerine inanamıyordu. İkircimi bir saniyeden fazla sürdü. Kurt öne doğru koşuyordu. Bir ara yolun üzerindeki bir çukuru ağır kanlılıkla atladı. Yaşlı, sırtı ağarmış, besili, kırmızımsı karınlı, yaşlanmış bir hayvandı bu. Herhalde hiç kimsenin kendisini görmediğine emin, acelesizce koşuyordu. Rostov soluğunu tutarak köpeklerine baktı. Kimi yatıyor, kimi ayakta duruyor, kurdu görmüyor ve hiçbir şey anlamıyorlardı. Yaşlı Karay başını geriye doğru çevirmiş, sarı dişlerini dışarı çıkarmış, öfkeli arka ayaklarıyla pire arıyor, ikide bir de dişlerini çat çat birbirine vuruyordu. Rostov dudaklarını aralayarak aport diye fısıldadı. Köpekler birden tasmalarının demirlerini sarsarak kalkıp kulak kabarttılar. Karay arka ayağıyla bedenini kaşımayı bıraktıktan sonra kulaklarını dikti, topak topak kıllar sarkan kuyruğunu hafifçe salladı. Nikolay kurt ormandan çıkıp ona doğru yaklaşırken salayım mı salmayayım mı diyordu kendi kendine. Kurdun bütün bedeni birden değişiverdi. Kendisine dikilmiş olan ve herhalde o zamana kadar hiç görmediği insan gözlerini görünce irkildi, başını hafifçe avcıya doğru çevirerek durdu. İleri mi gitmeliydi, geri mi? Sanki kendi kendine, eh be canım hepsi bir, ileri der gibi ileriye doğru atıldı. Artık ardına bakmadan yumuşak, özgür ama kararlı adımlarla sıçraya sıçraya koşmaya başladı. Nikolay kendini yitirmiş gibi gücü yettiği kadar aport diye bağırdı. Anlayışlı atı kendi kendine kurdun yolunu kesmek için su birikintilerini yıldırım gibi aşıp tepenin yamacına doğru atıldı. Köpekler daha da hızlı koşarak onu geçtiler. Nikolay ne kendi bağırışlarını duyuyor ne de dört nala gittiğini duyumsuyor, ne köpekleri ne de geçtiği yerleri görüyor. Yalnız koşusunu gittikçe hızlandırarak yönünü değiştirmeden düzlüğün üzerinden sıçraya sıçraya giden kurda bakıyordu. Önce kurdun yanında sağrısı geniş, siyah benekli Milka göründü ve ona yaklaşmaya başladı. Yaklaştı, yaklaştı, hayvana yetişti. Ama kurt ona şöyle yandan bir bakınca Milka her zaman yaptığı gibi hızını artıracak yerde birden kuyruğunu dikti, ön ayaklarını gererek durakladı. Nikolay aport diye bağırıyordu. Tüyleri kızıl olan Lyubin, Milka'nın ardından fırlayarak kendini kurdun üzerine attı, hayvanı butlarından ısırdı, aynı anda korkuyla kendini öbür yana attı.